Ayrım 9, sayfa 83. Tarihte medeniyetlerin kuruluşu ve çöküşü incelendiği zaman çıkan sonuç şudur. Medeniyetler, gönülleri fetheden bir inanç ve ahlak nizamının verdiği ruh enerjisi ve toplumsal birlik duygusu ile kuruluyor. Zenginliğin getirdiği gevşeme, rahata düşkünlük, eğlenceye kapılma, inanç ve ahlak nizamından sapma yüzünden çöküyor. Onun için tarih incelemeleri sonradan çöken birçok medeniyetin zirveye tırmanıyor görünüyorken aslında çöküşe geçmiş olduğunu ortaya koymaktadır. Bu olgu kaçınılmaz bir tarih kanunu değil, insan zaaflarının eseridir. Bu zaaflar karşısında basiretli davranmak ancak inanç ve ahlak nizamına bilinçli bağlılık ile mümkün olabilir. İslamiyet'in belaya sabretme, nimete kavuşunca çımarmama ilkesi hiçbir zaman hatırdan çıkarılmazsa refah ve saadet yoldan çıkma sebebi olmaz. Allah'a hamd etme vesilesi olur. Bugün geldiğimiz noktada medeniyetimiz sarsılmış olduğu için kültürümüz kargaşa içindedir. Sahte kültür öğeleri toplum hayatını soysuzlaştırmaktadır. Büyük kültür eserleri meydana getirmenin ilhamını, ruh enerjisini, düşünce gücünü veren inanç ve ahlak nizamı sarsılmıştır. Bu sosyal çözülmeden ancak medeniyetimize sahip çıkarak kurtulabiliriz. Dürüst çalışmayı, işi ehline vermeyi, adaleti gözetmeyi, kamu bilinciyle hareket etmeyi, işbirliği içinde ekonomik verimi artırmayı, gerekli tedbirlerle refahı yayarak fakirliği azaltmayı, toplum huzurunu sağlamayı, birlik içinde daha büyük hedeflere ve dünya devletleri arasında daha saygın bir mevkiye erişmeyi ancak medeniyetimizin değerleriyle başarabiliriz. Medeniyetimizi canlandırırsak, onun vereceği azim ve istikamet ile kültürümüzde eksik olan fakat bugünkü dünyada son derece önem taşıyan kültür öğelerini kültürümüzün bütünlüğünü sağlayarak kültürümüze katmak mümkün olacaktır. İhtiyacımız olan birçok hayati kültür öğesi Batı medeniyeti çerçevesinde gelişmiş kültürlerde vardır. Kendi medeniyet çerçevemiz sarsılmış olduğu için o hayati kültür öğelerine gereken önemi veremiyoruz, onları anlayamıyoruz. Kendi kültürümüzle bütünleştiremiyoruz, o kültür öğeleri üzerinde çalışarak kendi katkılarımızı kendi ihtiyaçlarımıza ve ideallerimize göre yapamıyoruz. 250 yıldır Batı'ya açıldığımız halde bunu başaramadık. Çünkü bir toplum kendi medeniyetinden şüphe ederek, onu değersiz bularak önemli kültür hamleleri yapamaz. Medeniyetin bütünleştirici, değerlendirici, kötü kültür öğelerine direnç sağlayıcı ve seçici çerçevesi olmazsa yüzeysel ve sahte kültür öğeleri kültüre akın eder. Her şeye olduğu gibi bilime de boş övgüler yağdırıyoruz. Fakat medeniyetimizin istikametini kaybettiğimiz için ruh kuvvetimiz ve azmimiz Batı'dan ancak hazır alet, edevat, eğlence, lüks, konfor, edep dışı adetler almaya yetiyor. Her cephede cehalet hüküm sürüyor. Her türlü konuda birbirinden ayrılanlar cehalette birleşiyor. Fikir yerine çeşitli türde bağnazlıklar var. Şu halde Türk kültürünün bugünkü meselesi İslam medeniyetinin bir kültürü olarak Batı medeniyeti kültürleri ile ilişkisini sağlıklı bir zemine oturtma meselesidir. İslam medeniyeti ideallerimizi, değerlerimizi, tercihlerimizi, ihtiyaçlarımızı, zevklerimizi yoğuran inanç ve ahlak nizamıdır. Kültürümüz, bin yıllık medeniyet çerçevemiz içinde yeniden şekillenerek bütünlük, ahenk, canlılık ve özgünlük kazanacaktır. Bu yola girildiği takdirde Türk kültürü kendi medeniyetinden emin olmanın ve ne yapmak istediğini bilmenin verdiği ölçü ve seçme kabiliyetiyle Batı kültürlerinden gereği gibi yararlanacaktır. Mümtaz Turhan 1948 ile öldüğü yıl olan 1969 arasında yazdığı bütün yazılarda Türk kültürünün gerek duyduğu dinamizmi kazanabilmesi için gerekli kültür öğesinin bilim olduğunu vurguladı. Onun bu tespitine katılmamak mümkün değildir. Fakat bizim vurgulamakta olduğumuz nokta şudur. Medeniyetimize yeniden bilinçle sahip çıkmadığımız ve medeniyetimizin ruh enerjisinden yoksun kaldığımız sürece bilim hayatını her yönüne etkileyen bir kurum halinde sosyal yapımıza giremeyecek ve kültürümüzle bütünleşemeyecektir. 10. Bölüm Türk Kültürü. Hangi medeniyetin kültürü? İşte Türkiye'nin değişme meselesinin düğüm noktası bu sorunun cevabındadır. Bir kültür muhakkak bir medeniyet çerçevesinde büyük eserler verebildiğine ve bütünlüğünü koruyabildiğine göre Türk kültürü gerek duyduğu değişimi ve hamleleri kendi medeniyetin ruh enerjisiyle ve değerler hangi medeniyetin ruh enerjisiyle ve değerler sistemiyle yapacaktır. Eksik gördüğümüz kültür öğelerini almak için yüzümüzü batıya çevirdiğimize göre batı medeniyetinin ruh enerjisiyle ve değerler sistemiyle değişeceğiz diye cevap verilemez. Çünkü batı medeniyeti eski Yunan ve Roma medeniyetinin hayata bakışından bazı öğeleri, Hristiyanlığın inanç ve ahlak nizamı öğelerini ve hümanizmin değerler sistemiyle onun uzantısı olan bireycilik doktrinini içeren bir inanç ve ahlak sistemleri alaşımıdır. Bu alaşım Avrupa tarihinin ilginç olayları ile kimsenin planlaması olmadan ortaya çıkmıştır. Bir yeni inanç ve ahlak nizamı olarak tarihte ve dünyada benzeri olmayan bu medeniyet, Batı toplumlarına o toplumlar belli bir tarih mirasçısı olduğu için bir anlam ifade ediyor. Bütün olumsuz yanlarına rağmen onlar o medeniyeti benimsiyor ve bütün medeniyetlere üstün görüyor. Burada dikkat edilmesi gereken nokta medeniyetin bir inanç ve ahlak nizamı olarak benimsenmesi ve üstün görülmesidir. Batı toplumları bilim ve teknolojide ilerlemiş oldukları için de kendilerini üstün görüyor. Fakat bu iki türlü kendini beğenmişliği birbirine karıştırmamak gerekir. Şimdi sorumuzu tekrar sorabiliriz. Türk kültürü gerek duyduğu değişimi ve hamleleri hangi medeniyetin ruh enerjisiyle ve değerler sistemiyle yapacaktır? Batı medeniyeti, İslamiyet gibi şekli ve sınırları belli olan bir inanç ve ahlak nizamı değildir. Onun için dışarıdan kolay kolay anlaşılmaz. O uzun bir tarihi oluşumla birden fazla inanç ve ahlak sisteminin terkibiyle ortaya çıkmış bir alaşımdır. Batı medeniyeti birbiriyle etkileşim içinde ortak medeniyeti ve kendi farklı kültürlerini oluşturmuş, Avrupa toplumlarında şekil almıştır. Batı medeniyeti bir dinin sabit esasları gibi olmaktan ziyade Avrupa tarihi içinde şekillenmiş bir zihniyet ve ruhi tutumdur. Fakat o zihniyet ve ruhi tutum yine de bir inanç ve ahlak nizamı olarak işlev görür. Bir inanç ve ahlak nizamı olarak bu medeniyeti kalıp halinde belli prensipler ve davranış biçimleri olarak görmek isteyen yanılır. Avrupa'nın gözle görülmez, ele avuca sığmaz zihniyetini ve ruhi tutumunu anlamak, Batı kültürlerinin gelişiminde o zihniyetin ve ruhi tutumun oynadığı rolü değerlendirmek kolay değildir. Bunun içindir ki, Batı medeniyetinin doğurduğu kültürlere özenen toplumlar, o kültürlerden ancak yüzeysel biçimde etkilenebiliyor. Çünkü değerli kültür öğeleri boşlukta doğmuyor. Onların arkasında bir zihniyet ve ruhi tutum var. Dışarıdan bakan bu zihniyeti ve ruhi tutumu görmüyor. Gördüğü bir özgürlük havası, isteyenin istediğini düşünme veya yapma eğilimi, hatta bir başıboşluktur. Oysa bir medeniyetin zihin disiplini olmadan büyük kültür eserleri meydana getirilemez. Kültür eserlerini istediği gibi meydana getirmekte fert serbest olabilir. Fakat zihin disiplini olmadan büyük kültür eseri meydana gelmez. Böyle olunca bizim kültürümüzde Avrupa'ya özenerek meydana getirilen eserler cansız, sahte ve yüzeysel oluyor. Heves ve özenti derinlerden gelen zihniyetin, ruhi tutumun ve zihin disiplininin yerini tutamaz. Görüntüler taklit edilebilir fakat zihniyet ve ruhi tutum taklit edilemez. Onların ancak kavranılması, duyulması ve özümsenmesi gerekir. Dışarıdan başıboşluk gibi görünen manzara ancak olumsuz kültür öğeleri bakımından başıboşluktur. Çünkü onların meydana getirilmesi yüksek bir zihin düzeyi gerektirmiyor. Böyle kültür öğeleri çoğu zaman sırf ahlak ölçülerinin gevşetilmesi, içgüdüsel eğilimlerin ve bencil isteklerin ön plana geçmesiyle kopya edilebiliyor. Fakat büyük kültür eserleri bir inanç ve ahlak nizamı çerçevesinde uzun zihin hazırlıkları ve sıkı bir zihin disiplini istiyor. Bir medeniyetin zihin disiplini ve ruh enerjisiyle büyük kültür eserleri arasındaki bu ilişki o kadar önemlidir ki, Avrupa'ya özenirken kendini gösteren cansızlık, sahtelik ve yüzeysellik, bugün kendi geçmişimize dönmek, o devirlerdeki büyük eserlere benzer eserler meydana getirmek istendiği zamanda görülüyor. Çünkü geçmiş kendi şartları içinde İslam medeniyetinin ruh enerjisi ve zihin disipliniyle kültür eserleri veriyordu ve o kültür eserleri medeniyetin telkin ettiği değerlere dayanan bütün bir hayatın tamamlayıcı parçalarıydı. Geçmişi şekillendiren kaynaktan uzaklaşınca o geçmiş kendi geçmişimiz de olsa bizim için bütün derinliğiyle kavranamayan bir muamma oluyor. Kendi geçmişimize, kökümüze yabancılaşıyoruz. Batı medeniyetinin tarihi oluşum sürecine katılmamış hiçbir toplum sonradan bu medeniyete girebilmiş değildir. Batı medeniyetinin bir kökü eski Yunan medeniyetinde olduğu halde bugünkü Yunanistan Batı medeniyeti dairesinde değildir. Hristiyan olmasına rağmen Yunanistan'ın Batı medeniyetiyle ilişkisi aşağı yukarı bizim ilişkimiz gibidir. Çünkü her ne kadar Batı eski Yunan düşüncesini aldı ve kendi medeniyetinin inanç ve ahlak nizamını oluşturma sürecinde o düşünceden yararlandı ise de Yunanistan o tarihi sürecin dışında kaldı. Hristiyan olmak ve Batı medeniyetinin oluşumuna birçok düşünce öğelerini ve bir zihni tavrı kendi geçmişinden vermiş olmak bile bir toplumu Batı medeniyetini kavrama ve onun zihniyetini ve ruhi tutumunu özümseme noktasına getiremiyor. Sık sık dile getirilen Japonya örneği sanıldığı gibi bu yorumu yanlışlamaz, bilakis doğrular. Çünkü Japonya ortaya koymuş olduğumuz medeniyet teorisine göre kendi medeniyetini terk ederek Batı medeniyetine girmedi. Batı medeniyetine dahil kültürlerde gelişmiş olan bilim ve teknolojiyi kapasite olarak aldı. Bu alış Japon medeniyeti çerçevesinde yapılmış bir kültür değişmesiydi. Japonya bilim ve teknoloji sayesinde ekonomisini güçlendirdi, uluslararası ticaret alanında Batı ülkeleriyle rekabet ediyor. Batı medeniyetinin inanç ve ahlak nizamını, zihniyetini ve ruhi tutumunu kavramak gerçekten zor bir iştir. Yine belirtmekte yarar var. Bu medeniyet ders gibi öğrenilecek belli bir prensipler manzumesi değildir. Avrupa'ya özgü bir tarihin içinde yaşanan olayların tahrik ettiği bir zihni süreç içinde oluşumu yüzyıllarca sürmüş bir inanç ve ahlak nizamıdır. Bu inanç ve ahlak nizamının zihniyeti, ruhi tutumu karmaşık bir terbiye sistemi ile yüksek bir zihin düzeyinde yetişen bir seçkinler grubu ile temsil edilir. Seçkinler grubunun devraldığı tarihi miras kurumlaşmıştır. Kurumların işleyişiyle zihin içeriği olan o tarihi miras etki olarak bütün topluma derece derece yayılır. Batı'da medeniyetin zembereği halk değil, seçkinler grubu ve onların yönettiği ve yönlendirdiği kurumlardır. Batı medeniyeti toplumlarında halk ne uzmandır ne de genel kültür sahibidir. Halk işini iyi yapmaya yetecek bilgilerle yetişir, işini sınırlı olarak ve pratik düzeyde öğrenir. Halkın sosyal hayatı da aynı sınırlılık içindedir. Bu sınırlar dışına ancak daha ileri bir teknik kademeye geçme emeliyle gerekli eğitim kursları alınarak çıkılır. Böylece gördüğü işin niteliğine, ayarlı nispeten basit düzeyde bir zihinle yaşayan geniş halk tabakaları, kurumların işleyişindeki yerleşmiş kurallara tabi olarak kendine düşen rolü bir aksaklığa meydan vermeden oynar. Fakat seçkinler grubu en yüksek düzeyde yetişir, uzmanlaşır, derinleşir, araştırır. Batı kafası herkese aynı düzeyde eğitim vermek gibi bir bakış açısını anlamaz. İşe yaramayan bilgi öğrenene eziyet, bütçeye yük olarak görülür. İşe yaramayan bilgi derken teorik faydaya önem verilmiyor sanılmamalıdır. Yeni bir düşünce ufku açan bir teori işe yarıyor demektir. İşe yaramayan bilgiden kastedilen, bilgiden yararlanamayacak olanın kafasına yüklenen bilgidir. Anlayamayan ya da hiç ilgi duymayan adama zorla ve yarım yamalak öğretmek, lise ve üniversiteye kadar sarkan bir eğitim seferberliği yapmak, Batı zihniyetinde yeri olmayan bir yoldur. Bu yüzden genelde Türk toplumunun çocukları, gençleri ve yetişkin halkı en ileri ülkelerdeki karşılıklarından daha bilgili olduğu halde, işi ile ilgili iyi düzenlenmiş sınırlı eğitimi etkin biçimde görmediği için ve rasyonel olmayan bir yapı içinde çalıştığı için daha az verimlidir. Türk toplumunun seçkinler grubunu oluşturan yüksek öğrenimli uzmanlar ve akademisyenler ise genelde Batı ülkelerindeki karşılıklarından daha az bilgili, daha az verimli, daha az araştırmacı ve toplumun gelişmesine daha az katkıcıdır. Batı, bilgiden asıl yararlanacakları çok yüksek standartta yetiştiriyor ve kabiliyetli olanı sonuna kadar teşvik ediyor ve destekliyor. Geri kalan halka vatandaşlık terbiyesinin ve işini iyi öğrenmenin yeteceğini düşünüyor. Batı medeniyeti içinde türlü türlü felsefeler var. Sırf özgürce istediği gibi düşünmekle, yerleşik geleneklere aykırı tavır almakla ya da toplumdaki din inanışına karşı çıkmakla değerli bir felsefe eseri meydana getirilemez. Batı medeniyetinin kültürleri içinde yetişen birçok filozoflar bu özellikleri de gösterebilir. İnanç ve ahlak nizamı o özelliklerin gelişmesine müsaittir. Fakat o filozofların bir zihniyeti, bir ruhi tutumu, bir zihin disiplini vardır. Bir felsefeci uzun bir yetişmeden geçer ve sonra kafasındaki probleme kendini vakfederek çalışır. Değerli bir felsefe eseri böyle meydana geliyor. Yüksek düzeyli değişik düşüncelerle toplumun ufku genişliyor. Kültürün verimliliği artıyor, medeniyet çerçevesi ve o çerçeve içindeki düşünce düzeyi sayesinde en aykırı fikirler bile yerleşmiş nizama karşı ileri sürülmüyor. Anarşiyi körüklemek için ortaya atılmıyor. Fikirler bir düşünce imkanı olarak felsefenin tekniği çerçevesinde geliştirilerek incelenmeye sunuluyor. Fikirler bir zihin disiplini içinde değerlendiriliyor. Batı toplumlarının inanç ve ahlak nizamı bu çeşit çeşit fikirleri kültür içinde barındırıyor. Kültür onlarla birlikte yoluna devam edebiliyor. Bu durum iyidir, kötüdür, bunun hükme bağlanması ayrı bir konudur. Batı medeniyeti karmaşık bir inanç ve ahlak nizamıdır. Onu iyice kavramadan onun ürünü olan kültür görünümlerini taklit edenler başarısız oluyor. Bu taklit süreci yayıldıkça alıcı kültür bütünlüğünü kaybetme tehlikesi geçiriyor. Toplum yapısı olumsuz etkileniyor. Çünkü kültür öğeleri bir medeniyet çerçevesinde doğmakla kalmaz, o çerçeve içinde işlev görür ve anlam taşır. Bir kültür öğesini başka bir kültüre nakletmek isteyen bu noktayı göz önünde bulundurmak zorundadır. Bir kültür öğesinin verimli bir şekilde nakli, önce verici kültürü iyi anlamakla, sonra da o kültür öğesini alıcı kültürün bütünlüğünü ve arkasındaki medeniyetin ruhunu hesaba katarak yorumlamakla mümkündür. Jean-Paul Sartre'ın egzistansiyalizminin şekillenmesinde, İkinci Dünya Savaşı'nda Almanlara karşı kurulmuş olan Fransız Yeraltı Direniş Örgütü'ndeki deneyimlerinin büyük etkisi oldu. Sartre, bir adamın baştan itibaren korkak ya da cesur olmadığını, içine girdiği durumlarda yapmayı seçtiği fiillerle kendi karakterini inşa ettiğini düşündü. Yani bir adamın onu korkak ya da cesur yapan bir özü yoktu. Adamın içine girdiği durumlardaki fiilleriyle varoluşu vardı. Hangi duruma girip ne gibi bir fiil yapmayı seçeceğini, o seçme anı gelmeden ve seçim yapılmadan ne kendi ne de başkaları bilebilirdi. Öyleyse varoluş özden önce idi. Varoluş fiilleri bitinceye, yani ölüm fiilleri son verinceye kadar öz bilinemezdi. Bir adam direniş hareketindeki görevine devam mı edecekti yoksa gidip hasta olan annesinin yanında kalmayı mı seçecekti? Kendi canını emniyete almak için Almanlarla işbirliği yapmayı mı yoksa her an ölüm ya da işkence tehlikesiyle burun buruna yaşamayı mı seçecekti? İnsan yaptığı fiillerle değerlerini seçmiş oluyor ve özünü belirliyordu. Ama her seçme sürecinden ve her fiilden sonra belirsizlik yine kalıyordu. Bir durumdaki karar ve fiil, bir sonraki karar ve fiili belirlemiyordu. Her bir durumdaki fiil öncekilerden bağımsızdı. İnsan kaderini adım adım her bir fiiliyle kendi belirliyordu. İnsan fiillerini seçiyordu ve yaptıklarından sorumluydu. İşte insan ruhunda hafakan doğuran şey, seçme anının bunaltısı ve sorumluluğuydu. Onun için insan bu sorumluluğu üzerinden atmak istiyordu. Sartre, kendi varoluşçu felsefesine kötümser diyenlerle aynı fikirde olmadığını söylüyordu. Ona göre bu felsefe bilakis insana ümit veriyordu. İnsana kendi seçimiyle, kendi kararlaştırdığı fiillerle kendi değerlerini gerçekleştirme imkanını veriyordu. Ama insanlar bu felsefeden yılgınlık duyuyordu. Çünkü özgürlüğünün kendi elinde olduğunu, başkalarının verdiği bir şey olmadığını anlamak insanları dehşete düşürüyordu. Sartre'ın egzistansiyalizminin Türkiye'deki algılanışı her şeye boş verme felsefesi şeklinde oldu. Hayat gelip geçiciydi. Onun için herhangi bir değere bağlamak aptallık olurdu. İnsan yaşadığı anın zevkini çıkarmaya bakmalıydı. Sartre'ın varoluş süreci içinde fiillerin değerleri oluşturması ve kendi fiillerini seçme özgürlüğünün kişiye ahlaki sorumluluk yüklemesi görüşü algılanamadı. Türkiye'de egzistansiyalizm, hayatın anlamsızlığı ve manevi sefaleti üzerine felsefi bir zübbelik olmanın ötesinde bir varlık gösteremedi. Egzistansiyalizmin Avrupa felsefe geleneği içindeki bağlantı noktaları, onu ortaya çıkaran problemin niteliği, düşünce hayatına getirdiği imkanlar görülmedi. Bir medeniyetin düşünce geleneği içinde kendine yer bulamayan, bütünlüğü olan bir kültürün içinde özgün deneyimlerle anlam kazanmayan, hangi soruya cevap olduğu bilinmeyen bir felsefe, gelmesiyle gelmemesi arasında hiçbir fark olmayacak biçimde Türkiye'ye geldi ve gitti.